Demian, Hermann Hesse. Birinci kaset, birinci yüz. AFA yayınları. Üçüncü baskı, Nisan 1993. Altı nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Burcu Sümer. Her insanın yaşamı, onu kendine götüren bir yoldur. Bir yol denemesi, bir yol taslığıdır. Hepimiz aynı derinliklerden çıkıp geliriz. Ama bir taslak olarak, derinliklerden çıkıp gelen bir yaratık olarak, her birimiz kendi öz amacımıza varmak için uğraşıp didiniriz. Birbirimizi anlayabilir ama kendimizi ancak kendimiz açıklayıp yorumlayabiliriz. Hermann Hesse. Savaş sonrası gençlik üzerinde yarattığı o sarsıcı etki unutulamaz. Çağının şah damarına basmaktaki isabetliliğiyle ancak Goethe'nin Werther ile karşılaştırılabilir. Thomas Mann. Gençlik psikolojisine bu kadar derinlemesine inebilen kitap azdır. Stephen Zweig. Bu kitabın etkisi ancak bir deniz feneriyle karşılaştırılabilir. Carl Gustav Jung. İçimde dışarı çıkmak isteyen bir şey vardı. Ben onu yaşamaya çalışıyordum yalnızca. Neden böylesine güçtü bu? Anlatacaklarımı anlatabilmem için çok eskilere uzanmam gerekiyor. Elimden gelse daha da gerilere. Çocukluğumun ilk yıllarına kadar uzanır, burada da durmaz, çok uzaklardaki atalarıma doğru yol alırdım. Roman yazan sanatçıların adetidir hep. Tanrı süsü verirler kendilerine. Şu ya da bu insanın başından geçenleri tüm ayrıntılarıyla kuş bakışı görüp kavrayabilir ve bunu sanki Tanrı kendi kendine anlatıyormuşçasına, yani tüm çıplaklığıyla, hiçbir noktası önemsiz sayılmayacak şekilde hikaye edebilirlermiş gibi davranırlar. Ben üstesinden gelemem bu işin. Benim gibi sanatçılar da gelemez. Ne var ki benim öyküm benim için herhangi bir sanatçının öyküsünden daha çok önem taşıyor. Çünkü benim kendi öykümdür bu. Bir insanın öyküsüdür. Kafadan uydurulmuş, kurmaca bir insan değil, olası bir insan. İdeal ya da şu veya bu şekilde var olmayan bir insan değil, gerçek bir insan. Kendine özgü ve yaşayan bir insandır bu. Gel gelelim, gerçekten yaşayan bir insanın ne demek olduğu, günümüzde her zamankinden daha az bilinmekte. Her biri doğanın değerli ve kendine özgü eseri sayılacak insanlar, yığın yığın kurşunlanıp öldürülmektedir. Eğer kendine özgü insanlar olarak ayrı bir değer taşımasaydık, İçimizden her biri bir filinta kurşunuyla gerçekten saf dışı edilebilseydi, öyküleri kaleme almanın hiçbir anlamı kalmazdı. Ne var ki, her insan yalnız kendisi değil, aynı zamanda bir benzeri daha olmayan, tamamen kendine özgü, her bakımdan önemli ve dikkate değer bir noktadır. Öyle bir nokta ki, dünyanın tüm olayları kesişir burada. Bir kezliğine, bir daha asla yinelenmeyecek bir kesişimdir bu. Dolayısıyla her insanın öyküsü önemli ve dünya durdukça yaşayacak tanrısal nitelik taşır. Her insan yaşadığı ve doğanın istemini yerine getirdiği sürece olağanüstüdür. Her türlü dikkate ve ilgiye layıktır. Her insanda ruh bir ete, kemiğe bürünmüştür. Her insanda bir canlı acı çeker. Her insanda bir kurtarıcı çağırmaya gelinir. Bir insanın ne olduğunu günümüzde bilenler fazla değildir. Pek çok kişi bunu sezmekte ve sezdiği için daha kolay ölebilmektedir. Nitekim ben de bu anlatıyı kaleme aldıktan sonra daha kolay ölebileceğim. Kendim için bilen biri diyemem. Araştıran biri oldum hep ve hala da öyleyim. Ama artık yıldızlarda ve kitaplarda aradığım yok. Kulak kabartıp damarlarımda çığıldayarak akan kanın verdiği dersleri dinlemeye başladım. Anlatacağım öykü hoş değil. Düzmece öyküler gibi bir tatlılık ve uyumu içermiyor. Kendilerini bundan böyle aldatmak istemeyen tüm insanların yaşamı gibi anlamsızlığa, karmaşaya, cinnete ve düşe çalıyor lezzeti. Her insanın yaşamı onu kendine götüren bir yoldur. Bir yol denemesi, bir yol taslığıdır. Hiçbir insan %100 kendisi olamamıştır. Ama yine de herkes gücü yettiğince ilerler bu yolda. Kimi biraz daha gözü açık, kimi biraz daha gözü kapalı. Herkes kendi doğumuna ilişkin artıkları, bir ilk çağ dünyanın sümüksü cismini ve yumurta kabuklarını sonuna dek sürükleyip götürür kendisiyle. Kimileri vardır, hiçbir vakit insan aşamasına ulaşamaz. Kurbağa olarak, kertenkele olarak, karınca olarak kalır. Kimileri de vücutlarının üst yarımıyla insan, alt yarımıyla balıktır. Ama her biri doğanın insan doğrultusunda bir yaratıcıdır. Çıkıp geldikleri kaynak ise ortaktır hepsinde, anneler. Hepimiz aynı derinliklerden çıkıp geliriz ama bir taslak olarak. Derinliklerden çıkıp gelen bir yaratık olarak her birimiz kendi öz amacımıza varmak için uğraşıp didiniriz. Birbirimizi anlayabilir ama kendimizi ancak kendimiz açıklayıp yorumlayabiliriz. Birinci bölüm, İki Dünya. Öyküme başımdan geçen bir olayı anlatmakla başlayacağım. 10 yaşındaydım henüz. Küçük kentimizdeki Latince okuluna gidiyordum. Burcu burcu bir alay koku o günlerden esip geliyor bana doğru. İçimi bir sızıyla, tatlı bir ürpertiyle dolduruyor. Karanlık sokaklar, aydınlık evler, kuleler, saat vuruşları ve insan yüzleri, sıcacık bir rahatlık taşan konforlu odalar, hayalet korkusuyla ürpererek kapılarından içeri ayak atılan gizemli odalar. Sıcacık bir sıkışıklık kokuyor. Ada tavşanları, hizmetçiler, koca karı ilaçları ve kurutulmuş meyve kokuyor her şey. İç içe iki dünya yaşanıyor kentte. Gece ve gündüzler iki ayrı kutuptan çıkıp geliyordu. Dünyalardan biri bizim kendi evimizdi. Öyleyken daha dar ve daha da sıkışıktı burası. Gerçekte yalnızca anne ve babamı içine alacak kadardı. Büyük bölümüyle bana aşinaydı bu dünya. İsmi anneydi, babaydı bu dünyanın. Sevgiydi ve çatılmış kaşlardı. Örnek alınacak kişilerdi, okuldu. Yumuşacık parıldar, aydınlık ve temizlik saçardı. Sertlikten uzak güler yüzlü sözlerin, yıkanmış ellerin, temiz pak giysilerin, edep ve terbiyeye uygun davranışların yeri yurduydu burası. Sabah duaları ve ilahileri burada söyleniyor, Noel burada kutlanıyordu. Geleceğe doğru dümdüz uzanan çizgileri ve yolları içeriyordu bu dünya. Ödevler ve kabahatler, vicdan azapları ve günah çıkartmalar, bağışlamalar ve ileriye yönelik iyi niyetli kararlar. Sevgi ve saygı, İncil sözü ve bilgelik bu dünyadaydı ancak. Yaşamın arı, duru, güzel ve düzenli nitelik taşıyabilmesi için bu dünyaya sarılmak, tutunmak gerekiyordu. Öteki dünyaya gelince, daha bizim evin göbeğinde başlıyordu ve bambaşkaydı. Apayrı bir kokusu vardı bu dünyanın. Değişik bir dil konuşuyor, başka söz verilerde bulunup başka şeyler istiyordu insandan. Bu ikinci dünyada hizmetçiler, zanaatkar oğlanlar, hortlak hikayeleri, skandallar yer alıyordu. Dehşet verici, insanı cezbeden, korkunç ve bilmecemsi nesnelerin oluşturduğu rengarenk bir sel. Mezbaha ve tutuk evi, ayyaşlar ve birbiriyle dalaşan kadınlar, buzağlayan inekler, yere yığılıp kalan beygirler, hırsızlıklar, adam öldürmeler, kendi canına kıymalar, hepsi bu dünyadaydı. Dört bir taraf bu güzelim ve tüyler ürpertici, vahşi ve acımasız nesnelerle doluydu. Burnumuzun ucundaki sokakta, yanı başımızdaki evde vardı bunların hepsi. Polisler vızır vızır dolaşıyor ve ipsiz sapsız kimseler ortalıkta kol geziyordu. Sarhoşlar karılarını dayaktan geçiriyor, akşam olmaya görsün küme küme genç kızlar fabrikalardan dışarı akın ediyordu. İnsanı büyüleyen, büyüyle hasta yapabilen cadılar yaşamaktaydı. Ormanda haydutlar barınıyor, kolluk kuvvetleri sağda solda yangın çıkaran kimseler yakalıyordu sürekli. Bu ikinci, bu yaman dünya dört bir yandan çağıl çağıl çağılıyor, burcu burcu kokuyordu. Yalnız bizim evin odaları, anne ve babamın kaldığı odalar bunun dışındaydı. Ve böylesi çok daha iyiydi. Bizim evde dirlik ve düzenliğin, huzurun ve vicdan rahatlığının, bağışlamanın ve sevginin bulunması harikulade bir şeydi. Ve bütün öbür nesnelerin, bütün o gürültücü ve çığırtkan, darda kaldı mı insanın hemen koşup annesine sığınabileceği o kasvet verici, karanlık, zorba ve hoyrat nesnelerin varlığı da yine harikuladeydi. İşin en tuhaf yanı, iki dünyanın sınırlarının gelip birbirine dayanması, iki dünyanın birbirlerinin bu kadar yakınında yer almasıydı. Örneğin, hizmetçimiz Lina, salondaki akşam duasında yıkanmış ellerini, kırışıkları düzenlenmiş önlüğüne bastırarak kapının yanı başında oturup ince sesiyle ilahinin okunmasına katıldığı zaman düpedüz anne ve babamın, bizlerin, aydınlıkların ve doğrulukların dünyasında yer alıyordu. Ama hemen arkasından mutfakta ya da tahtalardan çatılmış ahırda bana başsız adamın öyküsünü anlatırken ya da küçük kasap dükkanında komşu kadınlarla kavga ederken başka bir kız, öbür dünyaya ait biri olup çıkıyor. Esrarengiz bir hava sarıyordu çevresini. Ve herkes için böyleydi durum. Ama en çok benim için böyleydi. Elbette aydınlık ve kusursuz dünyaydı benim yerim. Anne ve babamın çocuğuydum ben. Gel gelelim, gözümü nereye çevirsem, nereye kulak kabartsam öbür dünyayı algılıyordum. Çokluk bana yabancı gelmesine, beni pek tedirgin etmesine, içimi korku ve vicdan azabıyla doldurmasına karşın öbür dünyada da yaşıyordum. Hatta yasak dünyada yaşamaya can atıyordum bazen. Çokluk bu dünyadan gerisin geri aydınlığa dönüş, istediği kadar zorunlu ve iyi bir şey olsun, de bana daha az güzel, daha sıkıcı ve daha ıssız bir yere dönüş gibi geliyordu. Bazen biliyordum ki yaşamdaki amacım anne ve babama benzemek, onlar gibi aydınlık ve temiz, üstünlük duygusuyla donatılmış biri olmaktı. Ne var ki henüz uzun bir yol vardı geride bırakılacak. Daha bir süre okullarda pineklemek, ders çalışmak, Testler ve sınavlar başarmak gerekiyor. İzlenecek yol da hep öbür karanlık dünyanın yanı başından. Hatta hemen içinden vurup geçiyordu. Ve bir kez de bu dünyaya dalıp dışarı çıkmamak, içinde gömülüp gitmek hiç de olmayacak şey değildi. Böyle bir durumla karşılaşan kayıp oğulların öyküleri vardı. Yiyip yutarcasına okumuştum bunları. Bu öykülerde baba evine ve iyiye dönüş öylesine rahatlatıcı ve şahane bir duygu yaratıyordu ki, doğru ve özlenmeye değer şeyin salt bu sayılacağını hissediyordum düpedüz. Ama yine de öykülerin kötülerden ve mahvolmuş insanlardan söz eden bölümünü çok daha çekici buluyordum. Açıkça söylemek gerekirse, kayıp oğlun nedamet getirip yeniden doğru yolu bulmasına insan neredeyse üzülüyordu. Tabii böyle bir şeyin ne açıkça dile getirilmesi mümkündü, ne de akıldan geçirilmesi. Nasılsa vardı işte. Bir sezgi, gerçekleşebilir bir nesne olarak duyguların ta en dip köşesinde yaşıyordu. Şeytanı kafanda bir yerde canlandır deseler, pekala bizim aşağımızdaki sokakta canlandırabilirdim onu. Kılık değiştirmiş ya da kendini hiç gizlemeden panayırda ya da meyhanede dolaştığını düşünebilirdim. Ama bizim evde asla ortaya çıkmazdı. Asla. Kız kardeşlerim de aydınlık dünyanın içinde yer alıyordu. Çokluk bana öyle geliyor ki mizaç bakımından anne ve babama daha yakındı kardeşlerim. Benden daha iyi, daha terbiyeli, daha kusursuzdular. Onlar da hata yapıyordu kuşkusuz. Onların da hoşa gitmeyen yanları vardı. Ama bana öyle geliyordu ki kız kardeşlerimde pek derinlere inmiyordu bu. Bendeki gibi değildi. Benim kötüyle aramdaki ilişki çok daha sıkı ve ıstırap vericiydi. Karanlık dünya bana çok daha yakındı. Kız kardeşlerimi de annemle babam gibi kollayıp gözetmem, kendilerine saygı göstermem gerekiyordu. Diyelim aramızda bir kavga çıktı. Sonradan hep ben vicdan azabı çekiyor, hep ben kendime kötü kişi gözüyle bakıyor, kavgayı çıkaranın, af dilemesi gerekenin kendim olduğuma inanıyordum. Çünkü kız kardeşlerime kötü davranmakla anne ve babama kötü davranmış sayıyordum kendimi. İyi denen, otorite denen şeye sırt çevirmiş görüyordum. İçimde öyle gizler vardı ki sokaktaki en sefil çocuklarla kız kardeşlerimden daha kolay paylaşabilirdim bunları. Her şeyin pırıl pırıl ve vicdanımın rahat olduğu günlerde kız kardeşlerimle oynamanın tadına doyamıyordum çokluk. Onlara karşı iyi ve terbiyeli davranmak, onlarla birlikte olup kendimi yüce ve soylu bir ışık altında görmek ne güzeldi. İnsan bir melek olsa ancak böyle yaşardı sanırım. Bildiğimiz en yüce şeydi bu melek olmak. Noel gibi, mutluluk gibi çın çın sesler ve burcu burcu kokularla çepeçevre sarılmak. Gel gelelim, böylesi saatler ve günler ne kadar seyrekti. Oyun oynarken, oynamamıza izin verilen o masum güzel oyunlarla vakit geçirirken, durup dururken coşuyor, sert ve hoyrat davranıyor, kız kardeşlerimi bıktırıyor, kavga ve patırtıya yol açıyordum. Kafam kızıyor, korkunç bir insana dönüşüyordum ansızın. Öyle şeyler yapıyor ve söylüyordum ki, bunlardaki çirkinliği hemen o anda ruhumun derinliklerinde tüm yakıp kavuruculuğuyla hissediyordum. Ardından o berbat ve karanlık saatler bunu izliyor, pişmanlık ve nedamet içinde kıvranıyordum. Sonra da gidip kız kardeşlerimden af dilediğim o nazik an gelip çatıyordu. Derken yine bir aydınlık sarıyordu ruhumu. Kendimi hiçbir çelişkiye yer vermeyen, suskun ve şükran dolu bir mutluluk içinde buluyordum. Birkaç saat ya da birkaç dakika bu duygu yüreğimden silinmiyordu. Latince okuluna gidiyordum. Belediye başkanının ve orman başkurucusunun oğulları da bizim sınıftaydı. Ve bazen beni görmeye geliyorlardı. Eli avuca sığmayan çocuklardı. Ama yine de yasaklanmamış iyi dünyanın mensuplarıydı ikisi de. Ben her şeye karşın komşu çocuklarıyla, kendilerine genel olarak yukarıdan baktığımız ilkokul öğrencileriyle yakın ilişkiler içindeydim. İşte şimdi bunlardan biriyle başlayacağım öykümü. Okulda ders yapılmayan bir öğle sonrasıydı. 10 yaşımdan biraz büyüktüm. Komşu mahalleden iki çocukla kentte serseri serseri dolaşıyordum. Derken büyücek bir oğlan gelip aramıza katıldı. Yaklaşık 13 yaşında, güçlü kuvvetli, hoyrat biriydi. İlkokula gidiyordu. Bir terzinin oğluydu. İçkicinin biriydi babası. Ailenin ismi kentte kötüye çıkmıştı. Franz Kramer adındaki bu oğlan hiç yabancım değildi. Kendisinden pek korkardım. Onun gelip bize katılması hoşuma gitmemişti. O yaşta erkeksi tavırları vardı. Fabrikada çalışan işçi oğlanların yürüyüşüne ve konuşmasına özeniyordu. Kramer'in peşine takılıp köprünün yanı başından ırmak kıyısına indik. İlk kemerin altına girip saklandık. Kimsenin bizi görmemesine çalıştık. Köprünün kemerli duvarıyla tembel tembel akan ırmak arasındaki dar kıyı şeridi, sırf döküntüden, çanak çömlek kırıklarından, eski püskü eşyalardan, birbirine dolaşmış paslı tel yığınlarından ve daha başka süprüntülerden oluşuyordu. Franz Kramer'in elebaşlığında dar kıyıyı boydan boya arayıp tarıyor, bulduklarımızı kendisine gösteriyorduk. Kramer gösterdiklerimizi ya alıp bir kenara kaldırıyor ya da fırlatıp suya atıyordu. Kurşun, pirinç ya da kalay gibi şeyler var mı? Onlara dikkat etmemizi tembihlemişti bize. Bunları hep bir kenara ayırıyordu. Boynuzdan eski bir tarağı da suya atmayarak yine alıkoymuştu. Kramer'in yanında kendimi adeta boğulacak gibi hissediyordum. Onunla konuştuğumu bilse babamın ne kadar kızacağını düşündüğümden değildi hani. Daha çok Franz'ın kendisinden korkuyordum. Onun beni yanına almasından ve bana da ötekiler gibi davranmasından memnundum. O emir veriyor, bizler de verilen emri yerine getiriyorduk. Sanki öteden beri süre gelen bir adete uyar gibiydik. Oysa ilk kez Kramer'le beraberdim. Sonunda yere oturduk. Franz suya bir tükürük attı. Büyük bir adam gibi davranıyordu. Dişlerin arasındaki bir aralıktan tükürüyor ve tükürüğü istediği hedefe isabet ettiriyordu. Konuşmaya başladık. Komşu mahalleden çocuklar okulda gösterdikleri çeşitli kahramanlıklardan, ona buna oynadıkları çeşitli oyunlardan söz açarak övünüp büyüklenmeye koyuldular. Ben susuyor ama bu susuşumla da dikkati çekmekten ve Franz'ı kızdırmaktan korkuyordum. İki arkadaşım daha işin başında benden uzaklaşıp Franz'a yanaşmıştı. Aralarında bir yabancıydım ben. Kılık kıyafetime ve davranışıma içerdiklerini hissediyordum. Kentteki Latince okulunun öğrencisi olan benim gibi bir beyzadeyi Fransız sevmesi düşünülemezdi asla. Öbür ikisinin ise gerektiğinde beni tanımamazlıktan gelip yarı yolda bırakacakları kuşkusuzdu. Sonunda baktım olmayacak. Sırf korkumdan ben de bir şeyler anlatmaya kalktım. Kafamdan hatırı sayılır bir haydut hikayesi uydurdum. Olayın kahramanlığını da kendim üstlendim. Eşkmühle'nin yanı başındaki bahçeden bir arkadaşla geceleyin tam bir çuval dolusu elma aşırdık diye başladım söze. Elmalar da hani bildiğiniz elmalardan değil. Hepsi birinci sınıf şeyler. Elmaların kralıydı dedim. O anda beni bekleyen tehlikeden kaçarak böyle bir anlatıya sığınmıştım işte. Doğrusu bir olayı kafadan uydurup anlatmakta ustaydım. Az sonra arkasını getiremeyip eskisinden de kötü bir duruma sürüklenmemek için bütün hünerimi seferber etmiştim. Birimiz elmaları ağaçtan koparıp aşağı atarken öbürümüz sözcülük yaptı hep diye sürdürdüm konuşmamı. Sonunda baktık ki çuval kurşun gibi olmuş. Ağzını açıp elmaların yarısını yine boşalttık ister istemez. Ama yarım saat sonra yine dönüp geldik. Boşalttığımız elmaları da alıp götürdük. Sözümü bitirdiğimde öyle sanıyordum ki uydurduğum masalı beğenecek, bana alkış tutacaklar. Sona doğru coşmuş, kendimi anlatının seline iyice kaptırmıştım. Aramızdaki küçüklerin ikisi de bir şey söylemeyerek bekledi. Ama Franz gözlerini kısarak insanı içine işleyen bakışlarıyla beni süzdü. Sonra tehditkar bir sesle sordu. Doğru mu bu anlattıkların? Tabii doğru dedim. Yani gerçek düpedüz. Evet gerçek dedim direterek. Oysa içten içe korkudan boğulacak gibiydim. Yemin eder misin peki? Bunu işitince irkildim çok ama hiç duraksamadan evet'i yapıştırdım. Söyle öyleyse. Allah belamı versin ki doğru de. Allah belamı versin ki doğru diye tekrarladım. Pekala dedi Franz bunun üzerine ve yüzünü başka tarafa çevirdi. Ben işe bu kadarla kapandı diye düşündüm. Frans'ın ayağa kalkıp dönüş yolunu tutması üzerine sevindim. Köprünün üzerinde çekine çekine eve gitmem gerektiğini söyledim. Bu kadar acele etmenin gereği yok diyerek güldü Franz. Nasıl olsa yolumuz bir. Sonra salına salına yürümesini sürdürdü. Ben aralarından kaçıp gitmeyi göze alamadım. Hani Franz sahiden bizim eve doğru geliyordu. Eve varıp da kapımızı, kapıdaki o kalın pirinçten tokmağı, pencerelere vurulmuş güneşi ve annemin odasındaki perdeleri görür görmez oh diyerek derin bir nefes aldım. Canım dönüş, o canım mutlu eve dönüş, aydınlığa ve huzura dönüş. Hemen kapıyı açıp taşlığa süzülmek ve kapıyı ardımdan vurup kapatmak istiyordum ki baktım Franz da benimle birlikte içeri girdi. Yalnız avlu tarafından ışık alan çini döşeli karanlık taşlıkta yanı başımda dikildi. Beni kolumdan tutarak şöyle dedi usulcak. Hey acelen ne bu kadar? Korkuyla yüzüne baktım. Eli kıskaç gibi sımsıkı kavramıştı kolumu. Maksadı ne acaba diye geçirdim zihnimden. Yoksa beni dövecek mi diye düşündüm. Bağırsam, avazım çıktığı kadar bağırsam, acaba yukarıdan zamanında biri yetişir de beni kurtarır mıydı? Ama vazgeçtim bağırmaktan. Ne var diye sordum. Ne istiyorsun benden? Çok bir şey değil. Hepsi bir soru daha soracağım. Ötekilerin işitmemesi gereken bir soru. Ya ne söyleyeyim istiyorsun? Bırak beni, yukarı çıkacağım. Biliyorsun herhalde, dedi Franz alçak sesle. Eçkmühri'nin yanındaki meyve bahçesi kimin? Hayır, bilmiyorum. Değirmencinin sanırım. Frans eliyle kıskıvrak yakalamıştı kolumu. Beni çekip iyice kendisine yaklaştırdı. Adeta burun buruna gelmiştik. Gözlerine bir hainlik bürünmüştü. Kötü kötü gülümsüyor, suratından acımasızlık ve zorbalık akıyordu. O zaman ben sana söyleyeyim bahçekimin. Elmaların aşırıldığından hanidir haberim var benim. Ayrıca adamın elmaları çalanı ihbar edene 2 mark vereceğini de söylediğini biliyorum. Aman tanrım diye bir ses çıktı ağzından. Şey, beni ele vermeyeceksin değil mi? Frans'ın namus ve şeref sözünden medet ummanın boşuna zahmet sayılacağını seziyordum. Çünkü öteki dünyadan da o. İhanet kendisi için bir suç oluşturmuyordu. Bunu çok iyi hissediyordum. Böylesi konularda öteki dünyadakiler bizim gibi değillerdi. Ele vermeyeyim mi? Diye güldü Frans. Sevgili dostum, sen 2 marklık paralar basan bir kalpazan mı sanıyorsun beni? Meteleksizim biriyim ben. Senin gibi varlıklı bir babam yok. Baktım ki 2 mark kazanmak için bir fırsat çıktı karşıma. Fırsatı kaçırmam hiç. Ama belli olmaz. Bakarsın adam daha çok para verir. Ansızın koyverdi beni Frans. Taşlığımızdaki huzur ve güven kokusu uçup gitmiş. Sanki dünya başıma yıkılmıştı. Beni ele verecekti Frans. Ben suç işlemiş biriydim. Durum babama bildirilecekti. Hatta belki polis işe el koyacaktı. Bütün korkunçluğuyla bir kargaşanın tehdidi altındaydım. Tüm çirkinlik ve tehlikeler üzerime salınmıştı. Gerçekte hırsızlık gibi bir eyleme asla kalkışmamış olmamın hiçbir önemi yoktu. Üstelik yemin de etmiştim. Aman tanrım, aman tanrım. Gözlerimde yaşlar belirdi. Fidyeyi ödeyip yakamı bu işten sıyırmam gerektiğini anlıyordum. Kolum kanadım kırık, ellerimi ceplerime daldırdım. Ne bir elma vardı, ne bir çakı. Bomboştu ceplerim. Birden aklıma saatim geldi. Eski bir gümüş saatti. Çalışmıyordu. İş olsun diye taşıyordum yanımda. Ninemizden kalmıştı. Elimi cebime attığım gibi saati çıkardım. Frans, dedim. Bak dinle, beni ele verme sakın. Güzel bir şey olmaz bu. Karşılığında al, bu saat senin olsun, al. Ne yapayım, sana verecek başka bir şeyim yok ki. Ama saati alabilirsin. Gümüş bir saat, işçiliğine de diyecek yok. Ufak bir tamire ihtiyacı var, o kadar. Frans gülümsedi. Saati alıp kocaman avucunun içinde tuttu. Gözlerim eline takıldı. Ne hoyrat bir eldi bu. Ne amansız bir düşmanlıkla doluydu. Yaşamıma ve huzuruma kastederek nasıl da uzanmıştı bana doğru. Gümüş bir servet diye tekrarladım, ürkek ve çekingen. Ama Frans derin bir nefretle, gümüşüne de eski saatine de başlarım şimdi, dedi. Al saatine de kendin tamir ettir. Dur gitme Frans, dedim ben korkudan titreyerek. Çekip gitmeye davranmıştı çünkü. Bekle biraz ne olursun. Al işte saati. Gerçekten gümüş. Yemin ederim gümüş. Yanımda sana verecek başka bir şey yok. Ne yapayım? Frans hiç istifini bozmadan ve küçümseyerek beni süzdü. Kime başvuracağımı biliyorsundur sanırım. Ama belki karakolda da bildirebilirim durumu. Oradaki polisleri iyi tanırım. Sonra gitmek için arkasına döndü. Koluna yapışıp alıkoydum. Yo, gitmemeliydi Frans. Bu durumda çekip gitti mi ileride olacaklara katlanmaktansa ölürdüm daha iyi. Frans diye yalvarmaya başladım. Heyecandan kısık bir sesle sakın bir delilikte bulunmayasın tamam mı? Söylediklerin bir şakaydı öyle değil mi? Şaka? Evet şaka ama senin için pahalıya mal olabilir. Peki söyle ne yapayım Frans? Ne dersen yapmaya hazırım görüyorsun. Gözlerini yine kısarak süzdü beni ve bir kez daha güldü. Yapmacık bir babacanlıkla bırak şu aptallığı dedi. Sen de benim kadar iyi biliyorsun durumu. Elime bir kez 2 mark kazanma fırsatı geçmiş. Zengin biri değilim ki 2 markı sokağa atayım. Ama sen zenginsin. Baksana bir saatin bile var. Bana hepsi 2 mark vereceksin. Düzelecek her şey. Frans'ın sözleri akla uygun da hani. Gel gelelim işin ucunda 2 mark vardı. 10 mark, 100 mark, 1000 mark neyse 2 mark da öyleydi benim için. İşte o kadar çok para. Ele geçiremeyeceğim kadar çok paraydı. Metelik bile yoktu bende. Bir kumbaram vardı. Annemin odasında duruyordu. Amcalarım, dayılarım bize geldiğinde ve daha başka kimi zamanlar hepsi birkaç kuruş atılmıştı içine. İşte bu kadardı bütün param. Henüz o yaşta cep harçlığı diye bir şey vermiyorlardı evden. Boynumu bükerek hiç param yok dedim. Hiç yok ama başka her şeyimi verebilirim sana. Kızılderileri anlatan bir kitabım var. Kurşundan askerlerim. Sonra bir pusulam var. İstersen pusulayı getireyim gör. Frans atak ve kalleş ağzını oynatıp yere tükürdü. Bırak gevezeliği, dedi emreder gibi bir sesle. Bu saydığın pespaye şeyler senin olsun. Pusulaymış. Benim daha fazla kafamı kızdırma da sökül şu parayı. Ama yok param. Hiç para vermiyorlar bana evden. Ben ne yapabilirim? O zaman yarın sabah getirirsin 2 markı. Okul dağıldıktan sonra pazar yerinde seni bekleyeceğim. O kadar işte. Hele bir parayı getirme de gör. İyi ama nereden bulayım? Hay Allah, param yok diyorum. Sende yoksa evinizde yeteri kadar vardır. Hem parayı bulmak senin işin. Yarın okuldan sonra, tamam mı? Bak söylemedi deme, parayı getirmedin mi? Frans gözümün içine baktı. Bakışı korkunçtu. Tekrar bir tükürük attı yere ve sonra bir gölge gibi ortadan kayboldu. Merdivenlerden yukarı çıkamıyordum bir türlü. Mahvolmuştum. Evden kaçıp gitmeyi, bir daha da dönmemeyi düşündüm. Olmazsa kendimi ırmağa atacak, canıma kıyacaktım. Ne var ki, kesinlikten yoksun düşüncelerdi, hayallerdi hepsi. Karanlıkta merdivenin en alttaki basamağına oturdum. Tortop içime gömülüp başıma gelen felakete bıraktım kendimi. Odun çıkarmak için elinde bir sepetle aşağıya inen hizmetçimiz Lina beni orada ağlarken buldu. Ne olursun yukarıda kimseye bir şey söyleme, dedim ve merdivenlerden çıktım. Cam kapının yanı başındaki askıda babamın şapkasıyla annemin şemsiyesi ilişti gözüme. Bir yurt yuva, bir sevecenlik rüzgarı bana doğru esip geldi. Eve dönen kayıp oğlun yeniden kavuştuğu odaları ve bu odaların manzarasını ve kokusunu selamlaması gibi bir yakarış, bir şükranla selamladım bu nesneleri. Ama benim olan bir şey yoktu artık. Her şey annemin ve babamın aydınlık dünyasında kalmıştı. Bense suça bulanmış, yabancı bir selin derinliklerine gömülmüştüm. Bir maceraya sürüklenmiş, günaha girmiştim. Düşmanın tehdidi altındaydım. Tehlikeler ve utançlar beni bekliyordu. Şapka, şemsiye malta taşı döşeli ocağının eski zemin, sofadaki dolabın üstünde asılı kocaman tablo ve içeriden, salondan gelen ablamın sesi. Bütün bunlar şimdiye dek görülmedik ölçüde tatlı, zarif ve nefisti. Ama bundan böyle avutucu özelliklerini yitirmiş, güvenilir olmaktan çıkmış, salt suçlayıcı nesnelere dönüşmüştü. Artık benim değildi hiçbiri. Onların kıvançlarını ve sessizliklerini paylaşamazdım. Ayaklarım çamura batmıştı ve paspasa sürerek çıkaramıyordum çamuru. Evimize hiç aşinası olmadığı gölgeleri sürüyüp getirmiştim. O zamana kadar beraberimde ne çok sır taşıyıp getirmiştim eve, ne çok korku getirmiştim. Ama bugün bu odalara taşıdıklarımın yanında hepsi çocuk oyuncağı kalırdı. Karayazı peşimden seyirtiyordu. Eller uzanmıştı bana doğru. Annem bile artık söz konusu ellerden beni koruyamazdı. Varlıklarını annemin öğrenmemesi gereken ellerdi bunlar. İşlediğim suç, ister hırsızlık olmuş, ister doğruyu söylememek. Tanrı'nın adını anıp yalan yere yemin etmemiş miydim? Aynı kapıya çıkardı hepsi. İşlediğim günah, rastgele günahlardan değildi. Yakamı şeytana kaptırmıştım. Ne diye gitmiştim onlarla sanki? Ne diye dediğini yapmıştım Frans'ın? Babamın bile sözünü bu kadar dinlememiştim şimdiye dek. Ne diye o hırsızlık masalını uydurmuştum kafamdan? Sanki büyük bir kahramanlıkmış gibi suç oluşturan bir eylemle ne diye böbürlenmeye kalkmıştım? İşte şimdi şeytan yapışmış yakama bırakmıyordu. İşte şimdi düşman peşime düşmüştü. Ertesi günden duyduğum korku bir an kaybolarak yerini müthiş bir kesinliğe bıraktı. İzlediğim yol bundan böyle hep bayır aşağı inecek, beni boyuna zifiri karanlıklardan içerilere çekip götürecekti. İşlediğim suçtan çaresiz yeni suçların filizleneceğini, kız kardeşlerimin yanına gitmenin, içeridekileri selamlamanın, anne ve babama öpücükler vermemin düzmece davranışlar olacağını, bir kötü yazgıyı, bir sırrı kendimle taşıyıp ruhumda gizlediğimi açıkça seziyordum. Babamın şapkasına bakarken bir an içimde bir güven ve umut ışığı çakar gibi oldu. Her şeyi anlatacaktım ona. Vereceği yargıyı ve belirleyeceği cezayı kabullenecek, babamı kendime bir sır ortağı ve beni esenliğe çıkaracak biri yapacaktım. Hepsi tövbe etmeme bakıyordu. Sık sık da üstesinden gelmiştim bu işin. Çetin ve acılı bir saat yaşayacaktım. Çetin ve pişmanlık dolu bir yakarışla beni bağışlamasını isteyecektim babamdan. Kulağa ne hoş geliyordu böyle bir şey. Ne kadar baştan çıkarıcı, ne kadar çekiciydi. Ama hayır yoktu bu işte. Böyle bir davranışta bulunmayacağımı biliyordum. Artık içimde bir sır sakladığımın, bir suç işlemiş olup cezasını kendim tek başıma çekmem gerektiğinin farkındaydım. Kim bilir, belki de bir yol ayrımına gelmiştim. Belki bu saatten başlayarak kötünün dünyasında eğleşecek, sırlarımı kötülerle paylaşacak, onlara bağımlı yaşayacak, onların sözünden çıkmayacak, ben de onlardan birine dönüşecektim. Erkeklik ve kahramanlık taslamıştım. Bundan doğacak sonuçları da sineye çekecektim ister istemez. Salona girdiğimde babamın ıslak ayakkabılarımdan dolayı söylenmesini canıma minnet bildim. Çünkü dikkati başka yere çekti bu. Babamın işin daha da kötü yanını fark etmesine fırsat vermedi. Nihayet ben de işlediğim asıl suçla içten içe ilişki kurduğum bir paylamaya göğüs gerebilirdim. Derken tuhaf ve yeni bir duygu içimde ışıl ışıl boy verdi. Kancadan uçları bıçak gibi keskin, fena bir duyguydu bu. Babamdan üstün durumda görüyordum kendimi. Babamın hiçbir şeyden haberi olmayışına belli bir küçümsemeyle bakıyor, potinlerimin ıslaklığından ötürü beni paylayıp terslemesini bir küçüklük sayıyordum. Bir bilsen diye aklımdan geçiriyor, kendimi işlediği çeşitli cinayetler dururken çaldığı bir sandviç nedeniyle sigaya çekilen biri gibi görüyordum. Çirkin ve iğrenç bir duyguydu ama güçlüydü ve insanı bayağı cezbediyordu. İçimdeki sırra ve işlediğim suça hiçbir düşüncenin üstesinden gelemeyeceği gibi kıskıvrak bağlamıştı beni. Bakarsın diye düşünüyordum. Frans çoktan polise gidip beni ele vermiştir. Bana burada küçük bir çocuk gibi davranırlarken başımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyordur. Şimdiye kadar anladığım kadarıyla olayın önemli ve kalıcı anı bu andı. Babamın kutsallığında ilk kez bu anda bir çatlak belirmiş, şimdiye kadar çocuk yaşamımı sırtında taşıyan temel duvarlara ilk darbe bu anda inmişti. Öyle duvarlar ki kendi kendisi olmak isteyen herkesin önce bunları yıkması gerekiyordu. Herkesin gözünden kaçan böylesi yaşantılardır ki yazgımızın izleyeceği önemi küçümsenmeyecek asıl doğrultuyu oluşturur. Söz konusu darbe ve çatlak kapanır zamanla, şifa bulur ve unutulup gider. Ama gerçekte hepsinden gizli saklı bir köşede sürdürür yaşamını, kanamaya devam eder. Sözünü ettiğim yeni duygu karşısında dehşete kapılmıştım. O saat babamın ayaklarına kapanıp öpebilirdim onları. Böyle bir duygudan ötürü af dileyebilirdim. Ne var ki çok önemli bir hata af dileyerek giderilemez. Her bilge kişi gibi her çocuk da bütün derinliğiyle hisseder. Çok iyi bilir bunu. Gündüz olup bitenler üzerinde kafa yormak, sorunun çözümü için ertesi gün ne gibi yollara başvuracağımı düşünüp taşınmak gerektiğini duydumsa da bir türlü buna fırsat bulamadım. Bütün akşamı salondaki her zamankinden değişik havaya alışmaya çalışarak geçirmiştim. Duvar saati ve masa, kutsal kitap ve ayna, duvardaki etajer ve resimler adeta bana veda ediyordu. Dünyamın ve o canım mutlu yaşamımın nasıl geçmişe karışarak benden çözülüp ayrıldığını kalbimde bir ürpertiyle izliyordum ister istemez. Emip soğuran yeni köklerle evimizin dışındaki zifiri karanlıkta ve yabancı diyarda nasıl demir atıp kök saldığımı, burada sımsıkı tutulup alıkonulduğumu çaresizlik içinde hissediyordum. İlk kez tadıyordum ölümü ve tadı acıydı. Çünkü doğmaktı ölüm. Korkunç yenilikler karşısında duyulan dehşet ve ürküntüydü. Sonunda kendimi yatakta yatıyor görerek sevinmiştim. Ama daha önce ateşten gömlek son sınav olan akşam doğasını göğüslemem gerekmişti. Bu arada bir ilahi söylemiştik. Benim en sevdiğim ilahilerden biriydi. Ne yazık ki ben katılmamış, ötekilerle beraber söylememiştim. İlahinin her parçası benim için zehir zıkkımdan farksızdı. Babam Tanrı'dan rahmet dilerken ben katılmamıştım duaya. Ve babam hep bizimle ol sözleriyle duayı bitirdiğinde ani bir sarsılmanın beni evdekilerin arasından çekip aldığını hissetmiştim. Tanrı'nın inaniyeti bütün evdekilerin üzerindeydi. Ama ben aralarında değildim. Derken üşümüş ve yorgunluktan bitkin çıkıp gitmiştim odadan. Bir süre yatakta yattım. Bir sıcaklık ve esenlik duygusu bir süre sevgiyle sarıp sarmaladı beni. Ansızın bir kez daha gönlüm gerilere kaydı. Gerilerde kalan olayın çevresinde korkak ve çekingen kanat çırpmaya başladı. Her zamanki gibi annem iyi geceler dileyip gitmişti. Ama hala odada ayak seslerinin yankılandığını işitiyordum. Kapı aralığında elindeki mumun ışığı parıldıyordu henüz. Az sonra diye geçiriyordum içimden. Az sonra annem yine dönüp gelecek. Durumu sezdi çünkü. Bir öpücük konduracak yüzüme ve soracak. İyi kalpli ve umut verici bir şekilde soracak. Anlamak isteyecek. İşte o zaman ağlayabileceğim. O zaman boğazıma düğümlenen o taş parçası eriyip kaybolacak. O zaman annemi kucaklayıp söyleyeceğim ona. O zaman her şey düzelecek. O zaman kurtulacağım. Derken kapı aralığındaki aydınlığın yerini karanlık aldı. Ama ben bir süre daha kulak kabarttım. Annem gelecek dedim kendi kendime. Mutlaka gelecek. Bir ara yine gündüzdeki olaya döndüm. Düşmanımın gözlerinin içine bakmaya başladım. Bir gözünü kısmıştı. Hoyrat gülüyordu ağzı. Ben kendisine bakıp durur ve kaçınılmaz akıbeti sineye çekmeye çalışırken o büyüdükçe büyüdü. Çirkinleştikçe çirkinleşti. Hain gözleri bir şeytansılıkla çakıp sönüyordu. Burnumun ucunda dikiliyordu hemen. Derken uyuyakaldım. Ama ne düşmanımı gördüm düşümde, ne o gün geçen olayları. Bir başka düş gördüm. Annem, babam, kardeşlerim ve ben bir kayıkta gidiyorduk. Çevremizi bir tatil gününün huzuru ve aydınlığı sarmıştı. Gece yarısı yine uyandım uykudan. Düşteki mutluluğun tadını hala hisseder gibiydim. Kız kardeşlerimin beyaz yazlık giysilerinin hala gözlerimin önünde, güneşte pırıldadığını görüyordum. Ansızın düşsü cennetten gerçeğin içine yuvarlanmış, kendimi yeniden düşmanın hain gözleri karşısında bulmuştum. Sabahleyin annem aceleyle gelip, "Vakit geç oldu, ne diye hala kalkmıyorsun yataktan?" diye sesini yükselttiğinde berbat bir haldeydim. Annem sordu derken, "Ne o, rahatsız mısın yoksa?" Bunun üzerine kusmaya başladım. Hiç değilse bir şey kazanılmıştı böylelikle. Bir yol hastalanayım diye bu sabah yataktan kalkmayayım, papatya çayı içmeyeyim, kulak kabartıp annemin bitişik odada nasıl ortalığa çeki düzen verdiğini dinleyeyim, dışarıda, sofada Lila'nın kasapla konuşmasını işiteyim diye can atardım her zaman. Okulsuz geçirilecek bir öğle öncesini sihirli ve masalsı bir havası vardı. Güneş oyunsal ışıklarını odadan içeri yollardı ve bir başka güneşti bu. Okulda sınıfa girmesin diye yeşil perdeleri indirdiğimiz güneş değildi. Ama bütün bunlardan tat alamıyordum bugün. Hepsi düzmece ve yalansı bir kılığa bürünmüştü. Ah, keşke ölseydim. Ama birazcık rahatsızlanmıştım yalnızca. Bu da pek işe yarayacak gibi değildi. Okula karşı beni koruyorsa da Frans'a karşı asla. Saat 11'de pazar yerinde beni bekliyordu Frans. Öte yandan annemin güler yüzü de bu kez beni avutamamış, bana rahatsızlık ve sıkıntı vermişti. Çok geçmeden yine uyur gibi yapıp düşünmeye koyuldum. Çaresi yoktu hiç. Saat 11'de kalkıp ister istemez pazar yerine yollanacaktım. Saat 10'da usulcacık kalktım yataktan. İyileştiğimi söyledim. Bu gibi durumlarda her zaman olduğu gibi öğleden sonra yine yatağa yollanmam ya da okula gitmem istenince okulu yeğlediğimi açıkladım. Bir plan tasarlamıştım kafamda. Yanımda para olmadan Frans'ın gözüne görünemezdim. Benim o küçük kumbaramı ne yapıp edip ele geçirmem gerekiyordu. Yetecek kadar para yoktu kumbaramda. Dünyada yoktu, biliyordum bunu. Ama yine de biraz bir şey çıkabilirdi içinden. Ve bir his, biraz paranın hiç yoktan daha iyi olduğunu söylüyordu. En azından yatıştırılması zorunluydu Frans'ın. Ayağımda çorapla annemin odasına girip, masanın gözünden kumbaramı almam doğrusu tatsız bir şeydi. Ama bir gün önce olanlar kadar da kötü değildi. Yürek çarpıntısından boğulacak gibiydim. Aşağıdaki sahanlıkta kumbarayı yoklayıp kilitli olduğunu görmem de rahatlatmaya yetmemişti beni. Kumbarayı kırmam pek güçlük doğurmamıştı. Tenekeden ince kapağı delmem gerekmişti, o kadar. Ama bunu yaparken elimi incitmiş, asıl hırsızlık suçunu da işte şimdi işlemiştim. O zamana kadar evde şekerleme, meyve gibi şeyler atıştırdım kimse görmeden. Oysa şimdi yaptığım bir çalmaydı. Kendi paramdı çaldığım, ama olsun. Fransa ve onun dünyasına böylelikle bir adım daha yaklaştığımı hissettim. Nasıl da adım adım tepe taklak yuvarlanmış gidiyordum. Karşı koymaya çalıştım. Allah kahretsin, geriye dönülecek gibi değildi artık. Korka korka paraları saydım. Kumbarayı oynatınca nasıl da dolu gibi bir ses çıkartmıştı. Oysa avucuma dökülen para ne kadar da azdı. 65 fenikti hepsi. Kumbarayı aşağıdaki sofyanın bir köşesine sakladım. Parayı kapalı avucumda tutarak evden dışarı çıktım. Şimdiye kadarkinden bir başka türlüydü bu çıkışım. Yukarıdan birinin bana seslendiğini işitir gibi olup sıvıştım hemen. Saat 11'e epey vardı henüz. Kimseye görünmemeye çalışarak sapa yollarda, gözüme değişmiş görünen bir kentin sokaklarında ilerlemeye koyuldum. O zamana kadar hiç görmediğim bulutların altında yürüyor, önünden geçtiğim evler bana bakıyor, yanından geçtiğim insanlar kuşkuyla beni süzüyordu. Yolda aklıma geldi ansızın. Okul arkadaşlarımdan biri bir gün hayvan pazarlarından bir Taylor bulmuştu. Tanrı bir mucize yaratsa da bana da böyle bir şey bulmak nasip olsa diye dua etmeye dünden hazırdım. Ama yalvarmaya, dua etmeye hakkım yoktu artık. Olsa da kumbara kırılmıştı bir kez. Eski haline konulamazdı. Franz uzaktan beni fark etmişti. Ama hiç acele etmeden yaklaştı. Beni umursamaz görünüyordu. Yanıma geldiğinde bir işaret çakıp kendisini izlememi söyledi. Bir kez bile arkasına dönmeksizin sakin sakin yoluna devam etti sonra. Saman sokağından aşağı inip patika yola çıktı. Kentin en son ucundaki evlerinin yanına varıp inşa halindeki bir binanın önünde durdu. Binada çalışan kimse seçilmiyordu. Duvarlar kapısız ve penceresiz çırılçıplak dikiliyordu ortada. Franz sağına soluna bakınıp kapıdan içeri daldı. Ben de peşinden yürüdüm. Franz duvarın arkasına dolandı. İşaret edip yanına çağırdı beni ve elini uzattı. "Getirdin mi parayı?" diye sordu serin kanlı. Yumruk yapılmış elimi cebimden çıkarıp bütün paramı onun açılmış avucuna boşalttım. Son 5 pfenin sesi daha benim kulaklarımda çınlarken Franz hemencik saymıştı parayı. 65 pfenik dedi ve bana baktı. "Evet," diye cevapladım ürkek ve çekingen. "Hepsi bu. Biliyorum tabii, çok az. Ama ne yapayım? Hepsi bu kadar. Başka param yok." "Ben seni daha akıllı sanırdım," diyerek neredeyse yumuşak bir dille payladı beni Franz. "Centilmen insanlar dürüst davranır. Senden haksız yere bir şey istemem, biliyorsun. Al şu meteliklerini, sok cebine. Ama o, anlıyorsun ki kimi kastettiğimi, benimle pazarlık etmez. Trink, öder hemen." "Ama param bu kadar. Kumbaramdan çıkardım hepsini. Orası beni ilgilendirmez. Ama seni güç duruma sokmak da istemem kuşkusuz. Bu para dışında 1 mark 35 fenik borcun kalıyor. Tamam mı? Üstünü ne zaman getireceksin bakayım?" "İnan ki getireceğim Franz. Bu ne zaman olur şu anda söyleyemem. Belki pek kısa bir süre sonra daha çok para geçer elime. Bakarsın yarın. Olmazsa öbür gün." "Anlıyorsun tabii. Babama bir şey söyleyemem. Orası senin bileceğin şey. Sanma ki sana kötülük etmek istiyorum. Yoksa öğleye kalmadan getirir derdim parayı, değil mi? Ama demiyorum, görüyorsun. Biraz daha bekleyeceğim. Yarın değil, öbür gün öğleden sonra ıslık çalar. Sana haber veririm. O zaman getirirsin. Benim ıslığımı biliyorsun herhalde." Ardından bir ıslık çaldı Franz. Şimdiye kadar pek çok kez işitmiştim bu ıslığı. "Evet," dedim. "Biliyorum." Bunun üzerine çekip gitti Franz. Sanki ben tanımadığı yabancı biriydim de aramızda bir iş konuşması yapılmıştı. O kadar. Franz'ın ıslığını ansızın işitsem bugün bile içime bir korku düşerdi sanırım. Ama o günden sonra sık sık işittim bu ıslığı. Sanki hep bu ıslık vardı kulağımda. Sürekli onu duyuyordum. Oyun, iş, düşünce, bu ıslığın bir yol bulup sokulamayacağı hiçbir yer yoktu. Beni tutsağı yapan ıslık bundan böyle benim yazgım olmuştu. İkide bir küçük bahçemize atıyordum kendimi. Bu çiçekli bahçeye bayılıyor, güz mevsiminin yumuşak ve renkli günlerinde buradan çıkmayı bir türlü canım istemiyordu. Tuhaf bir içgüdü. Eskilerde kalmış çocuk oyunlarını yeniden oynamaya itiyordu beni. Adeta küçük bir oğlana dönüşüyor, oyun sırasında henüz bozulmamış, özgür, masum ve esenlik içinde bir çocuk olup çıkıyordum. Ama tam oyunun ortasında Franz'ın ıslığı nereden geliyorsa çıkıp geliyordu. Hep bekliyordum bu ıslığı. Ama yine de beni müthiş tedirgin ediyor, ansızın üzerime çullanıyor, oyunla aramdaki bağı kopartıp atıyor, hayallerimi, düşlerimi kırıp döküyordu. Bunun üzerine yola düşüyordum çaresiz. Baş belası Franz'ın peşine takılıp onunla pis ve iğrenç yerlere gidiyor, ona ister istemez hesap veriyor, benden alacağı para konusundaki uyarılarını dinlemek zorunda kalıyordum. Bu iş birkaç hafta sürdü yalnız. Ama sanki bana yıllar gibi geldi. Bitip tükenmek bilmeyen bir zaman parçası gibi geldi. Elime seyrek para geçiyordu. 5 ya da 10 fenik bir şey. Lina pazara gidip gelirken yanına aldığı sepeti mutfaktaki masanın üzerine bıraktığında içinden aşırıyordum bu parayı. Her defasında Frans beni tersleyip paylıyor, aşağılayıcı sözlerle bana ver yansın ediyordu. Sanki onu dolandırıp açıkça hakkı olan bir şeyin üzerine yatmak istiyordum ben. Sanki onu kafese koyup parasını almak, onu kötü duruma düşürmek istiyordum. Hayatımda o zamanki kadar yüreğimin sıkıldığı seyrek görülmüştür. O zamanki kadar büyük bir umutsuzluğa hiç kapılmadım. Özgürlüğümün böylesine kısıtlandığını duyumsamadım hiç. Kumbarayı oyun markalarıyla doldurmuş ve eski yerine götürüp bırakmıştım. Kimse de bunu sezmemişti. Ama her gün öğrenebilirler. Böyle tatsız bir şeyle her gün karşılaşabilirdim. Annemin usulca odama girip yanıma sokulması, Frans'ın ıslığından daha büyük bir korkuyla dolduruyordu içimi. Her seferinde, yoksa annem kumbarayı sormaya mı geliyor diye düşünüyordum. Bana eziyet eden şeytanın, Frans'ın yanına pek çok kez elim boş gitmek zorunda kalmıştım. Sonunda Frans, üzerimde uyguladığı işkence biçimini değiştirdi. Beni kullanmaya başladı. Kendi yapacağı işleri benim üzerime yıktı. Babası için görmesi gereken ayak işlerini bana yaptırdı. Ayrıca tek ayak üzerinde 10 dakika sekmek, yoldan geçen birinin ceketine arkadan bir kağıt iliştirmek gibi bazen çetin ve tehlikeli eylemlere zorladı beni. Çoğu geceler düşlerimde de bu eza ve cezalar sürdü. Gördüğüm kabuslar beni ter içerisinde bıraktı. Derken hasta yattım bir süre. Sık sık kusuyor, ikide bir üşüme nöbetine yakalanıyor ama geceleri ateş basıp terliyordum. İşin içinde bir bit yeniği olduğunu seziyordu annem. Bana candan ilgi gösteriyor. Ne var ki karşılığında kendisine açılamadığım için bu ilgi beni kahrediyordu. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.